Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 30. ayrım. Akers onun elinde olduğunu bilmenin keyfi içinde hiç sesini çıkarmıyor ve iyice yaklaşmasını bekliyordu. İntikamının en sonda alınacağını bilmenin keyfini sürüyordu. Ve her geçen saniye ona büyük bir zevk ve tatmin duygusu vermekteydi. Debra 5 adım mesafeye gelince elindeki fenerin güçlü ışığını birden onun gözlerine tuttu ve yine o korkunç sesiyle kıkırdayıp güldü. Debra birden korkunç bir çığlık attı ve ani bir dönüşle vahşi bir hayvan gibi koşmaya başladı. Fakat ancak 20 adım kadar koşabildi ve bir marula ağacının gövdesine çarpıp yere yıkıldı. Sırt üstü yere yıkılmış, sonra da doğrulup dizleri üzerine çökerek ağlamaya başlamıştı. Fakat birden kendini toparlayıp doğruldu ve titreyerek başını sağa sola çevirip çevreden gelecek sesleri dinlemeye başladı. Akers ona doğru sessizce yaklaşmaya başlamıştı ve yine kıkırdıyordu. Debra tekrar korku içinde bir çığlık attı ve yeniden koşmaya başladı. Fakat bu kez ayağı bir karınca yuvasının tümseyine çarpmış ve yeniden düşüp kalmıştı. Düştüğü yerde kımıldamadan kaldı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Akers 2 yıldır beklediği fırsatı yakalamıştı. Büyük bir zevk duyarak ve intikam duygusunu bileyerek sessizce avına yaklaşıyordu. Kedinin bir fareyle oynaması gibi bu oyunun hemen bitmemesini, sürdürebildiğince uzun sürmesini istiyordu. Gelip Debra'nın başucunda durdu ve eğilip ona müstehcen bir takım sözler söyledi. Debra çılgın gibiydi. Birden ayağa fırladı ve yeniden koşmaya, ondan uzaklaşmaya başladı. Akers da onun arkasından ağaçların arasına dalmış koşuyordu. Önündeki kadın şimdiye kadar avladığı tüm hayvanların bir sembolü olmuştu onun için. David çamurlu yumuşak yolda çıplak ayaklarla koşup duruyordu. Vücudunun çeşitli yerlerinin çizilip kanamasını, kalbinin yerinden fırlayacakmış gibi çarpmasını ve ciğerlerinin protestolarını duymaz hissetmez gibiydi. Bir süre sonra tepenin arkasını döndüğünde birden durdu ve soluk soluğa, Jabulani'deki binalara ve ışık altında kalmış bahçeye baktı. Bahçe ışıklarının yanması anlamsızdı ve David yeni bir panik dalgasının her yanını sardığını hissetti. Tepeden aşağıya doğru bacaklarının tüm gücüyle koşuyordu şimdi. Eve gelip içeriye daldı ve Debra'nın ismini bağırarak tüm odaları, salonu, her tarafı koşarak dolaştı. Fakat karısından en küçük bir ses bile çıkmamıştı. Verandaya çıkınca kırılmış olan telli kapının ötesinde karanlıklar içinde bir şeyin hareket ettiğini fark etti. Bunun köpekleri olduğunu anlayınca Zulu diye bağırarak hayvanın yanına koştu. Zulu, oğlum nerede o? Köpek basamakları sıçrayarak ona doğru koştu fakat yaralandığı belli oluyordu. Ağır bir darbe çenesini kırmış ya da yerinden çıkarmış olmalıydı. Çünkü çenesi garip bir şekilde sallanıyordu. David onun yanına diz çöktü ve tekrar nerede o Zulu diye sordu. Debra nerede? Köpek kendini toparlamaya çalışıyordu. Debra nerede Zulu? Oğlum nerede o? Evin içinde değil, haydi bul onu. Köpeği dışarıya çıkardı ve Zulu evin çevresini araştıran David'i kuyruğunu sallayıp havlayarak izledi. Köpek arka kapıda ıslak toprağın üzerinde Debra'nın kokusunu almıştı. Hayvanın bahçe kapısına doğru seyirttiğini gören David bahçe ışıklarının aydınlığında Debra'nın ve onun arkasından giden büyük erkek ayak izlerini gördü. Zulu bahçeyi kat ederken David geriye döndü ve çalışma odasına girdi. Dolaptaki fener gitmişti fakat arka tarafta 5 pilli başka bir el feneri vardı ve o duruyordu. Feneri cebine attı ve bir avuç dolusu tüfek mermisi aldı. Sonra koşarak silah dolabına gitti. Kilitli kapağı açtı ve purde tüfeğini alarak yeniden koşmaya başladı. Bir yandan da tüfeğe mermi dolduruyordu. Zulu bahçe kapısından çıkmış onu bekliyordu. David koşarak onun yanına gitti ve köpeğin koşmaya başladığını görünce onu izledi. John Akers artık bir insan olmaktan çıkmış tam anlamı ile bir hayvana dönüşmüştü. Önünde korku içinde kaçan avının görüntüsü onu iyice çılgına çevirmişti. Onu bir an önce öldürüp bu oyuna son vermek istemiyor, öldürmenin zevkini en sona bırakmak için onu sürekli olarak kovalıyor, yakalıyor ve bırakıyordu. Sonra tekrar peşine düşüyor ve aynı zevki bir kez daha tatmak istiyordu. Fakat bir süre sonra oyunun sona ermesi gerektiğini anlamıştı. Her oyunun bir sonu vardı ve artık işi bitirmesi gerekiyordu. Adımlarını hızlandırıp Debra'nın arkasından yetişti ve sakat eliyle onun saçlarını arkadan yakalayıp bileğine sardı. Elini geriye doğru çekince Debra'nın başı arkaya doğru gitmiş ve uzun soluk boğazı caninin bıçağına iyice açılmıştı. Fakat Debra adamın hiç beklemediği bir şekilde ve güçle birden ona doğru dönüverdi. Vücudu iyice gerilmişti ve o anda adamın nerede olduğunu biliyordu. Tüm gücünü toplayıp vahşi bir hayvan gibi Akers'a saldırdı. Adam böyle bir saldırıyı hiç beklemediği için aniden sırtüstü yere yıkıldı. Debra da onun üzerindeydi ve parmaklarını gözlerine geçirmiş, uzun tırnaklarıyla bu çukura kaçmış gözleri oymaya çalışıyordu. Akers gözlerini korumak için bıçağı ve feneri atıp ellerini yüzüne götürdü. Yanakları ve burnu kan içinde kalmıştı ve Debra çığlıklar atarak onun gözlerini, yüzünü parçalamaya çalışıyordu. O da şimdi kendisi gibi bir hayvan olmuştu adeta. Sakat elini onun saçlarından çekti ve Debra'yı kendinden biraz uzaklaştırıp sağ eliyle ona vurdu. Eli çok ağırdı ve genç kadın birden sersemledi. Akers köpeğe de bu eliyle vurmuş ve zavallı hayvanın çenesini kırmıştı. Debra yüzünde patlayan bu yumrukla önce sersemledi, sonra kendinden geçip savaşı bıraktı. Akers onun yanına diz çöktü ve sağlam eliyle onun başını tutarak sakat eliyle yüzüne vurmaya başladı. Yere düşmüş fenerin ışığında Debra'nın burnundan kan akmaya başladı. Fakat cani onun kafasına vurmaya devam ediyordu. Tamamen bayılmış olan genç kadına vurmaktan sadistik bir zevk aldığı çukura kaçmış gözlerinden belli oluyordu. Bir süre sonra yoruldu ve Debra'yı bıraktı. Feneri yerden alıp otların arasında gezdirdi ve güçlü ışıkta parlayan bıçağını buldu. Bazı kabile avcılarının eski bir adetleri vardı. Bunlar öldürdükleri hayvanların karınlarını bıçakları ile yarıp açarlar ve ellerini bu yaraya sokup bağırsak ve diğer iç uzuvlarını dışarı çıkarırlardı. Akers otların arasından bıçağını aldı ve feneri ışığı Debra'nın yüzüstü yatan vücudunu aydınlatacak şekilde yere koydu. Baygın kadının yanına gitti. Onu ayağı ile çevirip sırtüstü duruma getirdi. Debra'nın ıslak saçları yüzüne daha yumuşak bir ifade vermişti. Deli cani avının yanı başına diz çöktü ve bir parmağını bluzunun ilk düğmesine sokup birden aşağı doğru çekti. Debra'nın tüm düğmeleri hemen kopmuş ve bebeği taşıyan koca karnı fenerin ışığında tüm çıplaklığı ile meydana çıkmıştı. Debra'nın şişik karnı ortasındaki göbek çukuru ile bu cani için olgun bir meyve görünümündeydi. Akers çılgın gibi güldü ve kolu ile yüzündeki ter ve yağmur sularını sildi. Sonra elindeki bıçağın pozisyonunu değiştirdi. Kesiği fazla derin yapıp bağırsak ve iç organları da doğramak istemiyordu. Avının karnını şimdiye kadar tüm avlarına yaptığı gibi bir operatör maharetiyle yarmalı ve ustalığını yine göstermeliydi. Bunları düşünüp hazırlanırken fener ışığının sonundaki karanlıklarda bir hareket sezer gibi oldu ve başını kaldırıp baktı. Sessizce kendisine doğru koşan siyah köpeği ve onun fenerin ışığında parlayan gözlerini hemen görmüştü. Köpeğin üzerine atlaması ile birlikte kolunu kaldırıp korumak üzere boğazına götürdü. İkisi birden yere yuvarlandılar fakat Zulu yaralı çenesi ile onu tam olarak ısıramıyordu. Akers bıçağı tutuş şeklini değiştirdi ve ani bir hareketle Zulu'ya sapladı. Sivri ve keskin bıçak zavallı hayvanın kaburgalarını delmiş ve kalbini parçalamıştı. Zulu hafif bir ses çıkardı ve yığılıp kaldı. Akers üzerindeki tüylü vücudu yana itti ve bıçağını çekip tekrar Debra'nın yattığı yere gitti. Zulu'nun saldırışı David'e aradığı fırsatı vermiş ve Akers köpekle uğraşırken ona yaklaşabilmişti. David'in korkunç bir öfke ve kinle kendisine doğru koştuğunu gören Akers, fenerin ışığından parlayan çamur yeşili gözlerini çevirip baktı. Elinde köpeğin kanı ile kıpkırmızı olmuş bıçağı ile bir şeyler homurdandı. Ayağa kalkmaya çalışırken başını beslediği Habeş maymununun başı gibi ileriye doğru uzatmıştı. David, elindeki çiftenin çift namlusunu onun yüzüne doğrulttu ve hiç tereddüt etmeden tetiği çekti. Saçmalar hiç dağılmadan tümüyle onun kafasına girmiş ve parlak sarı bir flaş içinde kafanın ağızdan yukarıya olan kısmını tamamen parçalayıp götürmüşlerdi. Akers bacakları garip bir şekilde havayı döverek yere düşerken David elindeki silahı yere attı ve Debra'nın yanına koştu. Karısının yanına diz çöktü ve "Oh sevgilim, affet beni, ne olur beni affet" diye mırıldanmaya başladı. "Seni hiç yalnız bırakmamalıydım." Sonra Debra'yı yavaşça kucağına aldı ve göğsüne bastırıp eve doğru yürümeye başladı. Debra'nın doğumu sabahın ilk ışıklarında şafak vakti oldu. Minik bir kız çocuğuydu ve erken doğum nedeniyle tam olarak gelişmemiş, buruşuk bir küçük yaratığa benziyordu. Doğum yeterli bir sağlık ekibi tarafından yapılmış olsaydı kızları belki de yaşayacaktı. Fakat David'in bu konudaki bilgisi kısıtlıydı ve fazla bir şey gelmiyordu elinden. Nehir taşmış, yolları kapamıştı ve telefon da hala kesikti. Debra da o ana kadar kendine gelememişti, hala baygın yatıyordu. Erken doğum bittiğinde David küçük yavrusunu temiz beyaz bir çarşafa sardı ve cansız vücudunu daha önceden hazırlanmış olan beşiğine yavaşça koydu. Kendisine en çok ihtiyaç duyan iki canlıyı yalnız bıraktığı için büyük bir suçluluk duygusu içindeydi. O gün öğleden sonra saat 3'te Konrad Berg kamyonunun koca tekerleklerini aşan sel sularına karşın Luzan Deresi'ni geçmeyi başardı. 3 saat kadar sonra Debra'yı Nelspruit Hastanesi'nin özel bir odasına yatırmışlardı. 2 gün sonra Debra ikinci kez kendine geldi fakat yüzü tamamen şişmişti ve çürük içindeydi. Jablani çiftliğinin arkasında yükselen tepenin zirvesine çok yakın bir noktada tüm çiftlik arazisini gören doğal bir teras vardı. Küçük yavrunun cenazesini oraya götürdüler ve gömdüler. David onun için tepeden aldığı kaya parçaları ile küçük bir mezar yapmayı da ihmal etmemişti. Debra'nın doğum sırasında kendinde olup da zavallı yavrusunun yaşam savaşı vermesini görmediği, onu kollarına alıp sallamadığı bir bakıma iyi olmuştu. Onu kaybettiğine çok üzülüyordu fakat yakından tanımadığı için daha kolay ve çabuk teselli buldu. Bebeklerinin mezarını sık sık ziyaret ediyorlardı. Bir pazar sabahı taş bankın üzerinde otururlarken Debra ilk kez olarak yeni bir çocuk doğurabileceğini dile getirdi. "İlk çocuğumuz için çok bekledin Bay Morgan," diyerek alaylı bir tonla konuştu. "Herhalde artık bu işin tekniğini öğrenmişsindir." Orada bir süre oturduktan sonra tepeden aşağıya indiler. Land Rover'a piknik sepetiyle oltalarını koydular ve göl kenarına gittiler. İlk Mozambik mercanını gittikten bir saat kadar sonra öğleye doğru yakaladılar ve oltanın ucunda çırpınan koca balığı gülüşüp bağırışarak çektiler. Daha sonraki birkaç saat içinde Debra da 5 tane mercan yakaladı. David ise karısından daha şanslı çıkmış ve bir düzine kadar mavi balık tutmuştu. Bunları aldıktan sonra uzunca bir süre bekleyip de yeni balık vurmadığını görünce oltalarını destekleyip piknik sepetini açtılar ve büyük bir iştahla yemeklerini yediler. Daha sonra büyük ağaçların dalları altına serdikleri örtüye uzandılar ve bir süre konuşmadan termoslu kutudan çıkardıkları beyaz şaraplarını yudumladılar. Afrika sonbaharı yerini yaz mevsimine bırakıyordu ve ormanda gözle görülür bir canlılık sezilmekteydi. Çeşitli renkleriyle büyük küçük kuşlar öterek çevrelerinde uçuyor, bazıları gelip piknik sepetinin kapağına konuyorlardı. Küçük gölün karşı kıyısında suyun içindeki kırık bir dal parçasına tünemiş bir balık kuşu, uzun gagasını birden suyun içine daldırdı ve ağzında çırpınan küçük balık da tekrar çıkardı. Uzandıkları yerin biraz altında suyun hemen kenarında binbir türlü renklerde kanatları ile bir sürü kelebek uçuşuyordu. Daha yukarılarda ise kayalıklar içinde bulunan kovanları çevresinde uğuldayıp uçan binlerce arı vardı. Suların çevresinde büyük bir yaşam mücadelesi ve hareket görülüyordu. Öğleden sonra bir ara Debra David'in koluna dokundu. "Bak, Niyala antilopları gelmişler," diye fısıldadı. Hayvanlar küçük gölün karşı tarafındaki ağaçların altından çıkmış, koca gözlerini korku ve dikkatle çevreye gezdirip bir tehlike olup olmadığını anlamak için kulaklarını dikerek havayı kokluyor, dinliyor, sonra da çekingen adımlarla yürüyorlardı. Çizgili vücutları ve parlak kısa tüyleri ile ağaçların yeşilliği altında harikulade bir manzara oluşturmaktaydılar. David onları Debra'ya anlatırken, "Dişilerin karınları oldukça şişmiş," diye konuştu. "Önümüzdeki birkaç hafta içinde kuzularını doğuracaklardır. Her şey meyvasını vermeye başlıyor." Debra onun kendisine doğru hafifçe döndüğünü hissedince ona biraz daha sokuldu ve içini çekti. Antiloplar sularını içtikten sonra geldikleri gibi sessizce çekilip kaybolmuşlardı. Kıyıda suların üzerinde beyaz başlı bir balıkçı kartalı avlayacağı balıkları yukarıdan gözetleyerek süzülüyordu. Bir süre sessizce oturduktan sonra birbirlerine sarılıp öpüştüler ve heyecanlarının artmasıyla dalların ve yaprakların gölgesinde seviştiler. David yanında yatan karısının gözleri kapalı duran yüzünü uzun süre ses çıkarmadan seyretti. Debra'nın parlak siyah saçları üzerinde yattıkları halıya serilmişti. Şakağındaki çürükten sadece hafif bir morluk kalmıştı. Debra hastaneden çıkalı yaklaşık 2 ay olmuştu. Bu morluğun ortasında İsrail'de patlayan bombanın şarapnel yarasının izi küçük bir leke gibi hala belli oluyordu. Debra aşkın getirdiği sarhoşlukla yanakları sevişmenin kırmızılığı içinde sessizce yatıyordu. David ona bakarken karısını ne kadar çok sevdiğini bir kez daha anlıyordu. Bir ara hafifçe esen rüzgarın etkisiyle aralanan dalların arasından sızan güneş ışınları Debra'nın o güzel yüzünü aydınlattı. Genç kadının yüzü bir anda sıcak ve altın rengi bir aydınlık içinde kalmış, adeta bir ortaçağ kilisesinin penceresinden gelmiş Madonna yüzüne benzemişti. David bu çarpıcı manzara karşısında adeta kendinden geçmişti. Karısını tekrar kollarına alıp sıktı ve onu öpücüklerle boğup tekrar okşamaya başladı. Debra'nın kısa bir süre önce normal rengini alan yüzü, sevişmenin heyecanı ile tekrar kızarmış, görmeyen gözleri pırıl pırıl olmuştu. Sevişmeleri sırasında David birden irkildi ve sonra hiçbir şey olmamış gibi karısına sarıldı. Debra onun garip bir düşünce ya da olay tarafından etkilendiğini anlamıştı. Bir süre sonra hafif bir sesle ''Ne var David?'' diye sordu. ''Canını sıkan bir şey mi oldu?'' ''Hayır hayatım, ne olabilir ki?'' ''Sen de bir gariplik hisseder gibi oldum. David, biliyorsun senin neler düşündüğünü bile hissedebilirim bazen.'' David kendini tutamayıp güldü ve sanki suçluluk duyuyormuş gibi ondan biraz uzaklaştı. Belki de bu bir ışık oyunuydu ya da böyle bir şeyi tahayyül etmişti. Birden başını salladı ve onu unutmaya karar verdi. Akşam serinliği başlayınca oltalarını, sepeti ve altlarına serdikleri örtüyü toplayıp arabayı bıraktıkları noktaya gittiler ve yola çıktılar. David bir an önce güney tarafındaki çiti kontrol etmek istiyordu. 20 dakika kadar sessizlik içinde yol aldıktan sonra Debra onun koluna dokundu. İçini kemiren şeyi ne zaman anlatmak istersen dinlemeye hazırım David. David karısını daha fazla üzmemek için zihnini meşgul eden şeyi anlatmayı düşündü fakat sonra vazgeçip konuyu değiştirdi ve başka şeylerden bahsetti. Geceleyin bir ara banyoya giden David dönüşünde yatağın kenarında durdu ve uzun süre uyumakta olan karısına baktı. Bu düşünceyi kafasından o anda silebilirdi fakat birden uzaklardan bir aslan kükremesi duydu ve durakladı. David'in istediği bahane bu olabilirdi. Bundan yararlanabileceğini biliyordu. Yanındaki komodinin çekmecesinde duran 5 pilli güçlü el fenerini aldı ve Debra'nın yüzüne baktı. Karısı sakin sakin uyuyordu. Birden eğilip onu öpme arzusu duydu içinde fakat kendini tuttu ve hafifçe seslendi. Debra uyan sevgilim. Debra hafifçe kımıldadı ve sonra ağır ağır gözlerini açtı. David fenerin ışığını onun tam gözlerine tuttu. Evet yanılmıyordu. Debra'nın büyük siyah göz bebeklerinde bir hareket, bir büzülme olmuştu. Debra esnedi ve uykulu bir sesle ''Ne var David?'' diye sordu. ''Sevgilim, küçük gölün yakınlarında bir aslan kükremesi duydum. Bu sesi dinlemek istersin diye düşündüm.'' Debra sanki gözlerini ışıktan kaçırmak istiyormuş, bu güçlü aydınlıktan rahatsız oluyormuş gibi başını hafifçe yana çevirdi. Fakat sesi duyduğundan memnun olmuş gibiydi. ''O tabii onların kükremesini, o korkunç güçlü seslerini çok severim. Nereden gelmiş acaba?'' David el fenerinin düğmesini geri çekip söndürdü ve yavaşça yatağa onun yanına uzandı. Büyük olasılıkla güneyden gelmiştir. Çitte'de koca bir arabanın geçebileceği genişlikte bir delik açtığından eminim. Doğal bir sesle onu kuşkulandırmamak için sakin bir tonla konuşmaya çalışıyordu. Kollarını birbirlerine uzatıp sarıldılar ve öylece ne ses çıkarmadan dinlediler. Bir süre sonra aslanın kükremeleri duyulmaz olmuştu. Hayvan büyük olasılıkla milli parka eski yerine dönmüştü. David yazmayı düşündüğü mektuba başlamadan önce bir hafta kadar düşündü ve sonunda kararını verip kağıt kalemi eline aldı. Sayın Doktor Edelman, Debra'nın gözlerinde ya da sağlığında bir değişiklik olduğu takdirde size yazmamı istemiştiniz. Bir süre önce Debra bazı olaylarla karşılaşıp saldırıya uğradı ve başına müthiş darbeler yiyip 2,5 gün kadar komada kaldı. Doktorlar kafatasının çatlamış olabileceğinden kuşkulandılar fakat bir şey bulamayıp 10 gün sonra onu taburcu ettiler. Bu olay yaklaşık 2,5 ay önce meydana gelmişti. Ben bazı durumlarda Debra'nın gözlerinde ışığa karşı bir hassasiyet başladığına dikkat ettim. Daha önceleri ışıktan hiç rahatsız olmaz, hiçbir reaksiyon göstermezdi. Bir ara şiddetli baş ağrılarından da şikayetçi olmuştu. Onun gözlerini güçlü güneş ışığında ve yapay ışık kaynaklarında test ettim. Güçlü bir ışık kaynağında gelen ışığın etkisiyle göz kapaklarının aynen normal bir gözde olduğu gibi büzülüp kasıldığını gördüm. Bu durumda ilk tanılarınızda bir değişiklik yapabilirsiniz belki. Fakat bu konuda çok dikkatli olmamız gerektiğine eminim. Bunu özellikle üzerine basarak belirtiyorum. Çok dikkatli olmalıyız çünkü onu şimdiden boş yere umutlandırmak istemem. Bu konuda bana fikirlerinizi en kısa zamanda bildirirseniz çok müteşekkir kalacağım. Saygı ve selamlar, David Morgan. David mektubu zarflayıp pulladı ve atmaya hazırlandı fakat ertesi hafta alışveriş için gittiği Nelspruit'ten döndüğünde mektup hala deri ceketinin üst cebinde duruyordu. Günler normal seyrini izliyor, her gün yaptıkları şeyleri tekrarlayıp yaşamlarını sürdürüyorlardı. Debra yeni romanının ilk müsveddelerini tamamlamıştı. Bir gün Bobby Dugan'dan bir mektup aldı. Amerika'daki yayıncısı Debra'ya Amerika'da 5 büyük kent için bir konferans turu teklif ediyordu. Bize ait bir yer romanı 32 haftadan beri New York Times'ın en iyi satan kitaplar listesindeydi. David onun çok iyi bir yazar olduğunu biliyordu zaten ve bu konuda istediğini yapabileceğini söyledi. Fakat alaycı bir tonla söylediği bu sözler Debra'yı yalancıktan da olsa kızdırmış ve genç kadın ona kendisi gibi harika bir kadının onun gibi bir beceriksizin yanında ne aradığını anlamadığını söylemişti. Birbirleri ile bir süre daha şakalaştıktan sonra kollarını açıp sarıldılar ve öpüştüler. Debra ertesi gün Bobby Dugan'a yazdığı mektupta konferans turlarına katılamayacağını ve özür dilediğini belirtiyordu. David, karısının Amerika'ya kendisini düşünerek gitmediğini anlamıştı. "Başkalarına zaten ihtiyacımız yok, değil mi?" diyerek güldü. Fakat bunu söylerken Debra gibi gözleri görmeyen, güzel ve çok yetenekli bir yazarın böyle bir tur sonunda bir süperstar olacağını da biliyordu. 30. ayrımın sonu. Sayfa No. 283. Devamı 31. ayrımda.